Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 12 Ekim 2017 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Türkiye-Amerika ilişkilerinde vize krizi başlıklı bir kriz yaşanıyor. İki gündür işlemeye çalışıyoruz. Amerikan yönetimi Türkiye vatandaşlarına vize uygulamasını, vize hizmetlerini askıya almıştı. Bu yüzden sert bir retorik söz konusu olmuştu. Bunun tabii Türkiye'nin dış politikadaki yönelimi Batı ile ilişkilerinde zaten hali hazırda var olan sorunlara bir yenisini eklemesi söz konusu. Vize krizi Türk-Amerikan ilişkilerini, Türkiye ile Batı'nın ilişkilerini nasıl etkileyecek? Bugün biraz buna bakmaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doktor Fatih Yaşlı ile konuşacağız. Türkiye gerçekten Batı'dan kopup Avrasyacılığa, Avrasyacılık hattına mı yönelmekte, anlamaya çalışacağız. Bunun dışında Suriye'den, Irak'tan, Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetimiyle bağımsızlık referandumu sonrası gerilim Doruk'ta, Kerkük daha öne çıkar bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Buna bakacağız. Avrupa'dan haberlerim olacak sizlere. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den de Ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, vize krizine bakıyoruz. Bugün gelen kritik, Türk medyasında yer alan kritik haber, Amerika ile vize krizinde bir Amerikalı heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğinin haberi. Bu heyetle vize krizinin çözümü için görüşmeler yapılacağı bildiriliyor. İlk temas ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı meslektaşı Rex Tillerson arasında yapılmış. Telefonda görüşmüşler. 15.30'da dün başlayan görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü belirtiliyor. İki ülke tabii vize işlemlerinin karşılıklı, Türkiye'de misilleme yapmıştı, karşılıklı olarak askıya alınması konusunu değerlendirmişler. Fakat tabii başka bir detay yok. Biliyoruz ki sızan bilgilerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rex Tillerson'la daha önceden görüşmek istedi ama söz konusu olmamış. 3 gün boyunca yanıt vermemiş Rex Tillerson. Türk medyasına da yansıdı bu. Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'in haberi var bu konuda ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özellikle Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun Ankara'da ağırlanması da dahil, Türkiye'nin İran'la üst düzey ziyaretleri, Genelkurmay Başkanı gitmişti, Cumhurbaşkanı gitmişti, bütün bunlardan çok rahatsız olduğu görüşündeymiş. Zaten kararın John Best tarafından alındığı yolunda Ankara'dan yapılan açıklamalara karşın Amerikalılar Dışişleri Bakanlığı nezdinde hayır kararı biz aldık, Beyaz Saray aldı diye açıklama yapmıştı. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı olduğu belirtiliyor. Ve Amerika'daki rahatsızlıklar Cansu Çamlıbel'in haberinde de var. Tabii 15 Temmuz darbe girişimine Amerika'nın destek verdiği yönünde Türk hükümetinde çok büyük, geniş bir kanaat olduğunu biliyoruz. Kamuoyunda da var aynı şekilde. İşte bunların da Amerikan yönetiminde bu imaların devam etmesinden çok büyük rahatsızlık olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray'da yemekler yenilmiş. Savunma Bakanı James Mattis ve Rex Tillerson'un çalışma yemeğinden bahsediliyor haberde. Türkiye, İran, Kuzey Kore gibi konuların konuşulduğunu bizzat Amerikan Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de dile getirmiş durumda. Amerika-Türkiye ilişkilerinde buradan nereye gidecek? Hakikaten Amerikalılarda tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir şahsın dışında bir kişi daha aranıyor deniliyordu. Hatta John Bass, bize kimse saklanmıyor, kimseyi saklamıyoruz ifadelerini kullanmıştı konsoloslukta. Bunun 12 vatandaşı Amerika'nın tutuklu, 12 aralarında Türk vatandaşları da var elbette, 12 çalışan söz konusu. Bunun sayısının artmasından derin bir endişe duyulduğu anlaşılıyor Cansu Çamlıbel'in haberinden. John Bass zaten gidecekti. Ekim sonu normalde gitmesi gerekiyordu. Az bir vakit kalmıştı, belki daha önce olabilir. Net bir tarih de açıklanmamıştı. Ama onun yerine kim gelecek? Bu da başka bir soru. Çünkü henüz Türkiye Büyükelçisi belirlenmemiş vaziyette. Hal böyleyken Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'ten Rex Tillerson'la Cansu Çamlıbel'in haberinde belirttiği yemeği de yemiş olan Mattis'ten de açıklamalar geldi. Evet, bütün bu gelişmelere Pentagon nasıl bakıyor? Amerikan Savunma Bakanı James Mattis vize gerilimine dair bir açıklama yaptı. Krizin askeri işbirliğini, Türkiye ile Amerika arasında askeri işbirliğini etkilemediğini söyledi. Vize krizinin Türkiye ve Amerika yakın çalışmaya devam edecek diye bir de açıklama yaptı. Pentagon aslında salı günü bir açıklama yapmıştı ilk olarak bu kriz patlak verdiğinde. Diplomatik krizin askeri operasyonları etkileyecek ya da personelin Türkiye'den ayrılmasını gerektirecek bir durum yaratmadığı belirtilmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada işte Mattis de bunu teyit eder bir açıklama yaptı. Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğu ve beraber ortak düşmana karşı bir duruş sergilediklerini dile getirdi. Şimdi tabii John Bass gidecek, zaten gidecekti biliyoruz ve yerine kim gelecek tartışmaları devam ederken bir de Wall Street Journal muhabirine Türkiye'de bir haberinden ötürü, Kürtlerle ilgili bir haberinden ötürü 2 yıl hapis cezası verilmesi tartışılmıştı. Önceki gece gündeme düşmüştü. Amerika'da da büyük tepki yaratmıştı. John McCain, Türkiye ile yakın ilişkileriyle tanınan senatör John McCain, Cumhuriyetçi senatör, Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a 2 yıl hapis verilmesine, sayısız gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından özgür basına karşı yapılan yasaklamaların sonucudur bütün bunlar diye bir eleştiri getirdi John McCain Twitter hesabından kullanmış. Çok rahatsızım demiş. Bayan Albayrak'ın mahkumiyetinin asıl nedeni Türkiye'de ve bölgedeki çeşitli siyasi görüşler hakkında haber yapacak cesareti ve yeteneği göstermelerinden kaynaklanıyor ifadelerini kullanmış. Genellikle çok yakın bir isim olduğu için John McCain dikkat çekici bir durum. Evet, Türkiye'den tepkilere özetleyeyim size. Gelişmeler bu yönde ama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın en son Amerika ile bu vize meselesini bir günde halledilebilecek bir konu diye nitelendirdi. Cumhurbaşkanının talimatları çerçevesinde konunun çözümüyle ilgili Amerikalıların teklifini aldıklarını söyledi. Teklif nedir? Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert Amerikan Başkonsolosluğu'nda görevli yetkilinin tutuklanmasından sonra onun ziyaret edilemediğini söylemişti. İlk etapta bu başlangıç olabilir demişti. Adli makamlar avukatlarıyla bile görüştürülmediğinden şikayetçiler Amerikalılar bu söz konusu olabilir demişti. Başka ne teklifler alındı? Bunu herhalde önümüzdeki dönemde göreceğiz hep beraber ama onun dışında hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var. Biraz daha kapsamlı. Daha ziyade John Bass'in IŞİD'in Türkiye'de 9 aydır eylem yapamadığı, bunun sebebinin Amerika'nın yaptığı istihbarat işbirliği olduğunu vurgulayan, Türkiye ile Amerika'nın işbirliği olduğunu vurgulayan açıklamasından rahatsızlığını dile getirdi. Kastını açıklamalıdır dedi. Hani işbirliğini kesersek IŞİD'in saldırıları yine görülür manasına da geldiği için biraz tabii rahatsızlık söz konusu oldu. Tabii gazetecileri toplayıp açıklama yapmasını Büyükelçinin eleştirdi. İki ülkenin temsilcileri bir araya gelecekler, çözüm bulacaklar görüşü dile getiriliyor. Yine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de vize sorununun abartıldığını söyledi. Washington Ticaret Odası Amerika'ya gitmişti kendisi. Ve iyimser, kısa sürede çözüleceği yolunda iyimser olduğunu söyledi. Tabii CHP parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın Amerika ile yaşanan vize krizinin ekonomiye maliyetinin 63 milyar lira olduğu bilgisini paylaştığında aktaralım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de açıklama yaptı ve Amerika'nın stratejik ortağını kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez dedi. Valilere hitabında kimseye muhtaç değiliz, kabile devleti değiliz dedi. Büyükelçinin kararı aldığını söylüyor Cumhurbaşkanı. Amerika'dan bu konuda tabii yalanlamalar gelmiş olmasına rağmen ısrarla böyle bir tutum olduğu anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama, son açıklamada Amerika'ya biz size muhtaç değiliz vurgusu da yapıldı. Böyle bakalım bu kriz nereye gidecek. Evet, Amerika'da gündem NBC televizyonunun Trump'ın Temmuz ayında Pentagon'da bir toplantıda ülkenin nükleer silah sayısının 10 kat arttırılması gerektiği sözleri üzerinden kopmuş vaziyette. NBC kanalı bu habere yer vermişti ve bu yüzden de bayağı bir fırtına koptu. Trump, NBC'nin lisansının elinden alınabileceğini alenen dile getirdi. Yani Amerika'da televizyon kapatmaya gelecek. Böyle bir yalan haber yaptı ve iptal etmesi gerekiyor gibi açıklama yapınca ne oluyor? Trump Amerikan medyasına müdahale mi ediyor tartışmaları koptu. Bunun üzerine Trump yalan haber üreterek bazı medya kuruluşlarını yazabiliyor olmasının iğrenç bir şey olduğunu söyledi. Justin Trudeau'yu ağırlıyordu, Kanada liderini. Ülkede nükleer silah sayısıyla ilgili laflarının bu şekilde yansıtılmış olmasından rahatsız, bunu söylemediğini dile getirdi. Arttırılması gerekli değil demişti Amerikan Savunma Bakanı James Mattis bu arada. Yani bu da bir yalanlama tabii. Mattis de tabii böyle haberler yapmak biraz sorumsuzca diye ifadeler kullanmış vaziyette. Ama tabii Amerikan yönetimi içerisinde çatlaklar olduğu biliniyor. Biraz da bu çatlaklara vurgu yapan haberler bunlar. En son Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Kuzey Kore konusunda çok da anlaşamadıkları anlaşılmıştı. Hatta Trump da aramızda bir miktar fark var diye de ifadeler kullanmıştı. Hatta Kuzey Kore konusunda zamanını boşa harcıyorsun gibi laflar da etti Dışişleri Bakanı'na. Bu arada enteresan, Amerikan siyaset geleneklerine çok uyan tavırlar olmadığını belirtmek lazım buna. Böyle bir fırtına kopmuş vaziyette Amerika'da. Bir diğer yandan İç Güvenlik Bakanlığı'na bir kadın aday getiriyor Donald Trump. Kristen Nielsen İç Güvenlik Bakanlığı aday gösterdiğini açıklamış vaziyette. Evet, Amerika'dan haberler bu yönde. Bir de şunu ekleyeyim, Amerikan halkı ekonomiden memnunmuş ama Trump'ın başkanlığını beğenmiyormuş. Evet, ekonomi politikaları konusunda görüş ayrılığı yaşıyorlar. Performansından pek hoşnut değiller. %57'si Trump'ın icraatlarını beğenmiyormuş. %36 başkan olarak beğeniyormuş kendisini. Evet, cumhuriyetçiler de tabii daha fazla haliyle. %73 ekonomi için iyi veya çok iyi yanıtını vermiş burada. Amerika'nın sesinin Quinnipiac Üniversitesi tarafından yayınlanan anket verileri bunlar. %27 de iyi değil ya da yoksul diye kendilerini tanımlıyorlarmış. Evet, Amerika-Rusya ilişkilerine bakalım biraz da. Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğundaki bayraklar söküp atılmış. Rusya protesto ettiğini duyurdu. Baskın düzenlenmişti. Şimdi Rusya dışişleri düşmanca bir adım olarak gördüklerini belirtti bunun. Böyle bir krizin, San Francisco Başkonsolosluğu ile ilgili krizin alevlendiğini söylemek mümkün. Şimdi tabii Rusya Dışişleri Bakanı Washington yönetiminin bu bayrakların sökülüp atılmasıyla ilgili Maria Zaharova dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. Kasıtlı olarak Moskova ile ilişkilere zarar verdiğini söyledi Maria Zaharova. Rusya ile Amerika'nın ilişkileri bu bağlamda hakikaten bir türlü teskin olmuyor. Bir tane Stargate projesiyle ilgili belgeler var. Amerika gizliliğini kaldırmış durumda. Savunma Bakanlığı Pentagon yetkililerinin Sovyetlerin çöküşünden önceki son yıllarında Sovyet ajanlarının ellerinden yıldırım topu çıkarabilmek gibi insanüstü güçleri olduğunu düşünmüşler. Bunu ortaya koymuş. Yani bunu bile düşünmüşler. Hakikaten ne kadar kafalarında olayı büyüttülerse Stargate projesiyle ilgili. Dikkat çekici bir haber bu. 1990 yılında Amerikan Savunma İstihbarat Ajansı'nın bir üyesi, Çin Bedensel Bilim Dergisi'nde yer alan Sovyet Bilim ve Yaşam Mecmuası'ndan alınıp Çince'ye çevrilmiş bir makaleyle ilgilenmiş. Sonra bu üyenin daha sonra Pentagon'un dosyaları ve Stargate programına eklemek için kendi diline çevirdiği makalede de üstün algılama yetenekleri olan ve yalnızca ellerini kullanarak hastalıkları doktorlardan daha iyi tespit edip tedavi edebilen kişilerden söz ediliyormuş. İşte vücutta ne olduğunu falan anlıyorlar, ediyorlar. Böyle iddialar, Sovyet bilim insanlarının deri üzerinde yer alan bir elektrikli güç kaynağını keşfetti. Hakikaten Hollywood filmleri gibi. Sovyetler Birliği Amerika'yı ne kadar derinden etkilemiş, biraz da bu anlaşılıyor bu haberden. Evet, Rusya Savunma Bakanlığı bu arada Amerika'nın Baltık ülkelerindeki varlığının NATO ve Rusya arasındaki kilit anlaşmaları tamamen ihlal ettiğini söylemiş. Bir de Doğu Avrupa'ya yığınak meselesi var iki ülke arasında, onu da anımsatmak gerekiyor. Evet, Rus Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Güney Kore'de konuşlandırdığı Taht füze sisteminin Rusya ve Çin'i hedef aldığı yönünde açıklama yaptı. Asya'daki krize Rusya ve Çin ortaklaşa diyalog önerisinde bulunuyorlar, bunu biliyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi vardı, Avrasya Ekonomi Birliği Yüksek Konseyi toplantısı. Vladimir Putin'in açıklamaları var. Terörle mücadelede bilgi değişimini de devam ettirecekleri yolunda. Yine Gürcistan NATO işbirliğinin güçlendirilmesinden Rus Dışişleri Bakanlığı rahatsızlığını dile getirmiş vaziyette. Diğer yandan Körfez bölgesinde ise İran'la Suudi Arabistan arasında arabuluculuğa hazırız mesajı verildi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov aracılığıyla. Evet, Türkiye-Rusya ilişkilerinden de bir iki başlık aktarmam lazım. Aslında dün söylemiştim. Türkiye'nin Rus tarım ürünleri konusunda bir kısıtlama eylemleri söz konusu. Sevkiyat kurallarının sertleştirilmesi tek taraflı olarak kararı aldığı söyleniyor. Rusya'dan Tarım Bakanı Alexander Tkachev açıklama yaptı. Türkiye'ye simetrik yanıt vereceklerini söyledi. Dün aktarmıştım size. Pek hoş değil. Tarım ürünü sevkiyatını zorlaştırıyor. Anlaşılır değil. Fazladan bürokrasi yükü getiriyor ifadelerini kullandı kendisi. Bir de Ukrayna ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'ın ilha hakkını asla tanımayacağız cümleleri vardı. Buna hemen itiraz etmişti Puşkov, Erdoğan'ın sözlerine rağmen statüsü değişmeyecek Kırım'ın diye. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da açıklama yapmış. Erdoğan'ın sözleri sorulmuş. Bu gibi açıklamaların Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söylemiş kendisi. Her kim olursa olsun Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğu gerçeğini değiştiremez. Herhangi birinin Kırım'ı tanıdığı ya da tanımadığı yönünde herhangi bir açıklaması buna sebebiyet veremez. Partnerlerimiz birbirinden farklı, her birinin farklı çıkarları var diye de aynı zamanda eklemiş. Evet, biraz Orta Doğu'ya bakalım. Dün Şam'da ard arda intihar saldırıları olmuştu. Hem diplomatik cephede hem sahada kızışmış durumda çatışmalar devam ediyor. Rakka'da, İdlib'de Türkiye'nin operasyonu söz konusu biliyorsunuz. Öncü birlikler, keşif birlikleri girmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın şikayetleri var. Dün Velid Muallim'in açıklamaları olmuştu. Hem Kürtlerle ilgili hem Amerika'nın IŞİD dışında her şeyi yok ettiğine dair. IŞİD'in özellikle Amerika ile işbirliği içerisinde hareket ettiği iddiaları yoğunlaşmış durumda. Hal böyleyken bir de Rakka'da uzlaşma sağlamışlar. Enteresan, geçen yaz size aktarmıştım. Lübnan sınırında Hizbullah ve Suriye ordusu IŞİD'i sökmüşlerdi. Tamamen temizlediler ve bir anlaşmayla militanları Doğu Albukemal tarafına aktarmakta uzlaşmışlardı. Amerikalılar ortalığı birbirine kattı. Brett McGurk açıklama yaptı. Nasıl olabilir böyle bir şey? IŞİD'le nasıl anlaşılır dedi ama şimdi Rakka'da bakıyoruz. IŞİD militanlarıyla Amerika destekli Kürt birlikleri anlaşma sağlamış. Onları oradan çıkartacaklar. Tabii şimdi Brett McGurk, hani böyle demiştiniz, orada öyle, burada böyle, bu nasıl iç diye sorulara muhatap oluyor. Anlaşıvermiş durumdalar. Birkaç gün içerisinde Rakka'nın tamamen IŞİD'den temizleneceğini söylüyorlar ama temizlenecek, onlar nereye gidecek? Muhtemelen Irak sahasına gidecek, Deir ez-Zor bölgesine gidecek. Yani Suriye ordusunun karşısına çıkartıyorlar IŞİD güçlerini kendi temizledikleri alandan. Bu manaya geliyor. Böyle tartışmalar devam ediyor. Bunun dışında Suriye ekonomisiyle ilgili Dimitri Rogozin'in açıklamaları var. Canlandırma sürecine ekonomiyi Suriye'de yoğun katkı sağlayacağız. Hukuki zemin ticaret hacmini arttıracak deniliyor. Direkt deniz yolu hattı oluşturuldu. Zaten boğazlardan geçiyor sürekli gemiler Suriye'ye giderken, biz biliyoruz. Ticaret hacmi %42 oranında artmış Rusya ve Suriye arasında. Kürtlerle ilgili de dün aktarmıştım. Bir şekilde görüşmeye hazırız. Şam'la masaya oturmayı kabul ettikleri yolunda açıklamaları vardı Kürtlerin. Irak'a bakıyoruz. Şimdi geçen ay düzenlenen tartışmaları, 25 Eylül'de düzenlenen tartışmalı referandumun ardından Peşmerge'nin Irak ordusunun artan askeri hareketli nedeniyle Erbil, Duhok'u Musul'a bağlayan iki ana karayolunu geçici süreyle trafiğe kapattığı yolunda açıklamalar var. Kerkük diken üstünde çünkü Irak ordusunun Kerkük'e yığınak yaptığı iddiaları söz konusu. Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyine bir hamle yapılabileceği söylentileri almış başını gitmiş vaziyette. Irak hükümeti ise Kerkük vilayetine yönelik bir operasyon hazırlığında oldukları yolundaki bütün iddiaları yalanladı. Hani Kerkük'e saldıracaklar şeklinde sunuluyor bunlar. Bir yalanlama gelmiş durumda. Bakalım ne olacak bu Kerkük meselesi. Irak'tan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde referandumu yapan Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Buradan bir takım yasal adımlar atmaya çalışıyor Bağdat ama sahada durumu değiştiremiyorlar. Çünkü bir şekilde o bölgeler peşmergenin de facto kontrolüne geçmiş vaziyette. Bu arada dün de aktarmıştım, Türkiye sınırından petrol akışının durduğu yolunda bolca haberler de var. Abluka tarzında girişimlerde çok işe yarıyormuş gibi gözükmüyor. Bir yandan tabii yapıcı diyalog kurdurmaya çalışıyorlar. Yaptırımlar ne kadar uygulanıyor belli değil. Buradan bir yapıcı diyalog tesis edilebilir mi? Buna da bakmak gerekiyor. Evet, Orta Doğu'dan bir iki başlık daha aktarayım sizin için. Bir tanesi Hamas ve El-Fethi'nin anlaştığı Kahire'deki görüşmelerde basın toplantısı düzenleyecekler. Ortak birlik hükümeti tesis edilmesi, Hamas'taki ayrı, Gazze'deki ayrı Hamas yönetiminin ortadan kalkması şeklinde. Rusya ve Fas 11 anlaşma imzalamışlar bu arada. Dmitri Medvedev'in iki günlük bir ziyareti vardı Fas'a. Oraya gitti. Fas Başbakanı Saadettin Osmani ile bir araya geldiler. Orada bu anlaşma lar ilan edilmiş vaziyette. Libya ile de ilişkileri çok sıkılaştırmıştı Rusya, onu da belirtelim. Evet. Arap Afrika stratejik partnerimiz, Arap ve Afrika'daki stratejik partnerimiz ifadelerini kullanmış Medvedev. İlişkileri tazeleme girişimi. Vaktimiz azalıyor. Biraz da Avrupa Birliği'ne bakalım. İspanya, Katalonya meselesi tartışılıyor Avrupa'da. İspanya Başbakanı Rajoy 1 Ekim'deki referandumda evet oyu çıkmasına karşın bağımsızlık ilanını ertelemek zorunda kalmış. Katalonya liderine kabine Katalan hükümetinden bağımsızlık ilan edip edilmediğini doğrulamasını isteyecek demişti dün. Kasıtlı olarak karmaşa yaratmakla suçlamıştı Katalonya Başkanı Puigdemont'u. Şimdi tabii dünyada hiçbir ülkenin Katalanları ciddiye almadığı vurgularını yaptı İspanya. Bundan sonra özerkliği ortadan kaldırabilir deniliyordu. Bütün dikkatler oraya çevrilmiş durumda. Kaldıracaklar mı yoksa bir diyalog mu geliştirecekler, buna bakacağız. Evet, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde Türkiye'den Danimarka'ya bir IŞİD tepkisi var. Bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen şahsın IŞİD'le mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye'ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi terörizme karşı uluslararası düzeyde çabalara darbe teşkil ediyor demişler. 1 Ocak 2017'de Ortaköy'deki bu terör eylemiyle ilgili iadesini talep ediyordu. İbrahimov Asparov adlı şahıs Türkiye tarafından iadesi isteniyordu. Bu bir başlık, kriz başlığı olup çıktı. Bunun dışında evet, Türkiye Sırbistan ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da acaba Doğu Avrupa'ya yönelik Türkiye hamlesi mi diye tartışılıyor. Türkiye-AB ilişkileri de çok parlak bir aşamada değil, onu da belirtmek lazım. Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Ali Hasanov, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ülkesiyle ilgili kabul ettiği kararı zarar verici bulmuş ilişkilere, demokratik kurumların faaliyeti ve Avrupa Konseyi'ndeki başkanlığı döneminde insan haklarına saygı alanında atılan adımlar başlıklı iki raporda Bakü yönetimi eleştirilmişti. Buradan kaynaklanmış bu gelişmeler. Asya Pasifik'te Rusya, Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin görüşmesi için şartlar oluşturmaya hazırız açıklaması yapmış vaziyette. Tabii karşılıklı sert açıklamalar olmuştu Amerika ile Koreliler arasında. Şimdi Rusya ve Çin Amerika'nın bombardıman uçaklarını bölgede uçurmaya başladığı haberleri var. Acaba bir başka savaş çıkar mı kaygıları varken Rusya'dan böyle bir diplomasi hamlesi geliyor. Birkaç yaşama bir daha de vererek kapatacağım. Asıl vaktim kaldı. İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup bilimci birçok canlı türünün üreme dönemi geçtikten sonra fazla yaşamadığına dikkat çekmiş. İnsanların niçin 50 yaşını geçtikten sonra yaşamlarını uzun yıllar devam ettirebildiklerini araştırmış. Amerika'nın Utah eyaletinde 1950'den önce doğan 1 milyon 700 bin kişiyi de kullanmış. Epey kalabalık ve kaynaklar arttıkça doku ve organların yenilenmesi için kalan enerji de azalıyormuş üreme için kullanılan. Bir takım genlere uzun yaşama, özellikle kadınların uzun yaşama imkan veren, uzun yaşamaya imkan veren genlere sahip olup olmadıkları hep tartışılır. Bunu tespit edememişler. Dikkat çekici bir bilim haberi bu. Bunun dışında Kaliforniya'da yangınların can almaya devam etti. 21 kişi ölmüş. Evet, yangınları kontrol altına alamıyorlar. Eyaletin kuzeyinde özellikle şarap üretimi yapılan Napa Vadisi bölgesinde hızla yayılıyor. 21 ölü, 180 yaralı diye veriyorlar. 3500'den fazla ev ve iş yeri zarar görmüş vaziyette. Bir de Dow Jones'un teknoloji testinin parçası olarak yanlışlıkla servis ettiği sahte haber Apple ve Google hisselerini yerinden oynatmış. Steve Jobs'ın vasiyeti başlıklı bir haber bu. Son isteği bu ifadesiyle sunulmuş. Apple'ı 9 milyar dolara satın aldığı Google'ın iddia edilmiş ve işte Apple genel merkezine taşılacak Google denilmiş ve dalgalanma yaratılmış. Efendim, biraz ara verelim. Birazdan Fatih Yaşlı ile birlikte olacağız. No Blues'dan South, Ses, The Voice İngilizcesi. Bizden ayrılmayın. In the dead of the night, I heard your voice all right. My head was spinning, lost and waiting. Then the beginning, then for me, I heard it right. In the dead of the night, at first the sound was low, at first it didn't show, but through the static, soft and manic, I felt the panic. I heard your voice on the radio. Since then I know.
Sometimes long, the music's singing, the bells are ringing. Some for joy, some for toll. We live it all. We gotta live it all.
Jeden Leben hat Unvernunft, with it goes our heart. Dunya Unvernunft. وانتو كزهرها في الفن لحن القلوب يلعب بأوترها والفن دنيا جميلة وانتو أنورها
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Fatih Yaşlı var, akademisyen. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Aynı zamanda Bir Gün gazetesi yazarı Fatih Yaşlı ve akademisyen. Türk dış politikası, iç politik gelişmeler, her konuda makaleleriyle tanıyoruz kendisini. Şimdi son yazılarından bir tanesi de dikkatimizi çekti. Dış politikada 3. yeni bir dönem, sözde Avrasyacılık mı diye. Fatih, size sormak isterim. Şimdi Amerika ile son krizin ardından yeniden tartışmaya başladık bu dış politika yönelimini. Darbe girişimi sonrası elbette daha belirgin oldu Batı ile ilişkilerdeki çatlaklar ve Rusya ile normalleşme süreci Suriye-Irak sahalarından ötürü biraz daha öne çıkar gibi oldu. Türkiye tümüyle bu dış politik çizgisinde bambaşka bir yere mi savruluyor? Neredeydi? Nereye doğru nasıl yöneliyor? Önce buradan başlayalım.
Şimdi Türkiye'de gerek iç politikada gerek dış politikada yapılan analizlerde biz hep şunun eksikliğini yaşıyoruz. Ekonomik politik bakış açısı, sınıfsal bakış açısı, yani denkleme dünya kapitalist sistemini, dünya emperyalist sistemini eklemeden sadece bir takım görüngülere, bir takım fenomenlere bakarak ya da bir takım jeopolitik, taktik, stratejik hamlelere bakarak bir takım analizler yapılıyor. Buradan çıkan sonuçlarda sanki gerçekmiş ya da olguyu anlatan süreçlermiş gibi karşımıza konuluyor. Halbuki ekonomi politik açısından baktığımızda bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Hı. O manzara ise şu: bir kere her şeyden önce Türkiye'nin kapitalizminin, Türkiye'deki kapitalist sistemin Batı kapitalizmiyle ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlantısını her şeyden önce denkleme dahil etmeliyiz. Büyük resim diye bir şey varsa büyük resimde birincisi oraya bakmalıyız. Türkiye sermaye sınıfının ve Türkiye yönetici sınıfının batıyla, batı kapitalizmiyle ve dünya sistemiyle ilişkilerine bakmalıyız. Birincisi bu. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda Türkiye kapitalizminin yönünün ithalat rakamları, ihracat rakamları, yatırımlar, yatırım ortaklıkları, bankacılık sistemi, mali sistem, borsası işte vesaire, bunların hepsiyle birlikte açık bir şekilde batı kapitalizminin hala bir parçası olduğunu, buradan herhangi bir kopuş olmadığını görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, Batı kurumları, yani NATO, IMF, Dünya Bankası, OECD, bunlarda da herhangi bir değişiklik yok. Tamam, ilişkiler zaman zaman geriliyor olabilir, zaman zaman bozuluyor olabilir. Bir başka başlık, örneğin Türkiye'deki NATO üsleri ve Amerikan üsleri, burada da herhangi bir değişikliğe henüz rastlamış durumda değiliz. Peki, hı-hı, söz konusu olan ne? Söz konusu olan şu aslında: jeopolitik değerlendirmeler şöyle bir yöntem izliyorlar. Diyorlar ki işte örneğin Türkiye S-400 alımı yapıyor. Ya da işte Suriye'de YPG'ye silah verilmesi üzerinden bir karşı karşıya geliş var. Demek ki gördünüz mü, işte aslında Türkiye dış politikasında bir eksen kaymasından söz edebiliriz. Şöyle bir şey elbette ki var. AKP iktidarıyla Batı arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilimin olduğu muhakkak. Yani şu an Türkiye'de bir süredir Erdoğan, bunları daha önce konuşmuştuk, Batı açısından öngörülemeyen bir figür haline gelmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla ilişkiler gerilimli. Fakat meseleyi sadece kişiler arasından, kişiler üzerinden okuyarak bir yere varamayız. Kurumsal, yapısal, sınıfsal ilişkilere bakmak lazım. Hı hı. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de planlı, programlı, ilkeli, orta uzun vadeli hedefleri olan bir Avrasya yöneliminden söz etmek mümkün değil. Hı hı. Bugün Türkiye'yi yöneten sınıf da, AKP iktidarı da hem Rusya'yla hem İran'la gayet pragmatist bir takım ilişkiler kuruyor ve bu ilişkilerin 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra başka bir düzlemde bozulma ihtimali yeniden çok fazla. Yani bu ülkeler arasında şu an itibariyle örneğin anti-emperyalizm üzerinden beslenen, dünya kapitalist sistemine başka yöntemlerle entegre olmayı hedefleyen bir işbirliğinden, bir anlaşmadan söz etmek açıkçası mümkün değil.
Hı hı. Şimdi tabii ama bu yönde beklentiler de çok fazla açıkçası. Bu da biraz böyle siyasal İslam'da sanki varmış gibi gözüken bir nevi anti-emperyalizme atıfla söyleniyor. Hakikaten böyle bir anti-emperyalizm var mı? Türkiye'de de çok sıcak bir biçimde bu tartışılıyor ve tartışmalarda da özellikle sola yüklenildiğini görüyoruz. Hani Amerika'ya biz kafa tutuyoruz, işte Rusya ve Çin ve Avrasyacılık teması da burada işleniyor bir biçimde aslında, ama hani biz kafa tutarken biz milliciyiz, ulusalcıyız ve yalnız bırakılıyoruz diye. Bu siyasal İslamcılığın hakikaten böyle bir şablon içerisinde var olma olasılığı var mı peki?
Burada da yine esas meseleye ekonomi politik bir perspektifle bakmamaktan kaynaklanıyor ve emperyalizm denilen olguyu basitçe sömürgecilikle karıştırarak, sömürgeci politikalarla karıştırarak anti-emperyalizmle anti-sömürgecilik, anti-kolonyalizm aynı şeymiş gibi bir algı üzerinden hareket ediliyor. Oysa ki emperyalizm Marksist literatürden baktığımız zaman basitçe dışsal bir olgu değil, içsel bir olgudur. Yani bu anlamda Türkiye sermaye sınıfı da, Türkiye yönetici sınıfı da emperyalist sistemin bir parçasıdır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde antikapitalist bir duruş olmaksızın anti-emperyalist bir duruşun da söz konusu olamayacağını söylememiz gerekir. Zaman zaman emperyalizmle çıkar çatışmaları yaşayabilir ülkeler. Bunlar tarih boyunca gözlemlenmiştir ama ilkesel ve programatik bir şekilde kapitalist üretim ilişkilerine, kapitalist bölüşüm ilişkilerine karşı olmadan anti-emperyalist olamazsınız. Çünkü emperyalizm, kapitalizm dediğimiz şeyin en yüksek aşamasıdır Lenin tarafından tarif edildiği şekliyle. Ve dolayısıyla emperyalist sistemin içerisinde yer almaya devam ederek emperyalist mekanizmalar, bağımlılık mekanizmalarına dair herhangi bir itiraz getirmeksizin anti-emperyalist olamazsınız. Birincisi bu. İkincisi, siyasal İslam doğası gereği anti-emperyalist olamaz. Çünkü siyasal İslam'ın özsel olarak kapitalizmle bir derdi olmadığı gibi, kapitalist bölüşüm, üretim ve bölüşüm ilişkileriyle bir derdi olmadığı gibi, aynı zamanda siyasal İslam'ın doğasında yaratılışı itibariyle emperyalizmle her zaman bir varoluşsal ilişki olmuştur. Yani ta en baştan siyasal İslam'ın doğuşundan bugüne kadar gelen sürece bakıldığında tüm bu ilerleme safhalarında elbette zaman zaman emperyalist devletlerle çıkar çatışmaları yaşamış olabilirler. Ama siyasal İslam doğası gereği, fıtratı gereği anti-emperyalist bu anlamda olamaz. Çünkü siyasal İslam'ın kapitalizme alternatif bir bölüşüm modeli, kapitalizme alternatif bir iktisadi modeli yoktur. Eninde sonunda özel mülkiyeti savunur, özel mülkiyetten kaynaklanan kapitalizmi savunur. Eğer kapitalizmi savunuyorsanız ister istemez eninde sonunda emperyalizmle bir yerden mutlaka bir bağlantı kurarsınız. Ama dediğim gibi konjonktürel olarak zaman zaman bir takım çıkarlar, kısa vadeli, orta vadeli çıkarlar karşı karşıya gelebilir. Ama bunlar da eninde sonunda yine emperyalist sistem içerisinde kalınarak çözülen sorunlar olur. Bugüne kadar da zaten hiçbir siyasal İslamcı devlet ya da iktidar herhangi bir şekilde emperyalist kapitalist sistemden mutlak bir kopuşu gerçekleştirememiştir.
Bu durumda özellikle hükümet yanlısı yayın organları diyelim ya da işte gazeteciler, köşe yazarları ya da akademisyenler, çünkü böyle bir akademiya da yaratılmış gözüküyor televizyon tartışmalarında da izlediğimiz, onların anti-emperyalizm vurgularından sonra bir Avrasya yönelimini çok yoğun tartışmalarını çok anlamlı bulmadığı anlaşılıyor burada. Fakat ısrarla bir şekilde geçmişte çok eleştirdikleri Rusya, Sovyetler Birliği iken çok eleştirdikleri Rusya ile hakikaten Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunabileceği ya da hatta İran bile, ki çok sert söylemler vardı geçmişte İran'a yönelik bütün Suriye Savaşı boyunca. Burada bir şuursuzluk mu var? Yani halk bir Avrasyacılık mefhumuna nasıl desem, böyle bir algı yaratılarak Avrasyacılık mefhumunun altında mı toparlanmaya çalışılıyor? Burada bir şuursuzluk mu var? Bu bilinçli bir şey olsa gerek diye insan düşünüyor ama altını da dolduramıyoruz. Yani nasıl bir şey yaratılmak isteniyor? Çünkü bir yandan da pazarlık da devam ediyor. İşte BM Genel Kurulu oturumları sırasında Donald Trump'la görüşülüyor ve çok şahane, ne kadar şahane geçti ilişkilerin, hiç o kadar yakın olmadığı vurguları yapılıyor. Buradaki sallantıyı nasıl okumak? Yani bu bir yalancılık mı? Yani nasıl bir nasıl doldurmak lazım bu önümüzdeki, yani bir post-truth diye bir şey tartışılıyor bütün dünyada ama bir başka bir şeyle karşı karşıyayız aslında çözmeye çalıştığımız. Sen nasıl görüyorsun bunu?
Herhalde bunu siyasal İslam'ın ilkesizliğe varan pragmatizmiyle açıklamak lazım. Dönemsel olarak dostların ve düşmanların bu kadar hızlı bir şekilde değişebildiği başka bir ülke var mıdır? Ben açıkçası bilmiyorum. İşte yazıda da anlatmıştım. Üç döneme ayırmaya çalıştım Türk dış politikasını. Ve aslında hepsinin iç siyasetle bağlantılarının olduğunu göstermek istedim. Bir dönem Avrupa Birlikçilik yapıyorsunuz, batıcılık yapıyorsunuz. IMF'nin neoliberal programına sadakati devam ettiriyorsunuz. İşte içeride güya bir takım demokratikleşme hamleleri yapıyorsunuz. Ve bunun iç siyasete yansıması ne oluyor? İşte statükocu dediğiniz, batı karşıtı dediğiniz, anti-Amerikancı dediğiniz grupları, hizipleri devlet içerisinden Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarla tasfiye ediyorsunuz. Batı'nın desteğini de alıyorsunuz, Amerika'nın, Avrupa'nın desteğini de alıyorsunuz. Hı. Ve dolayısıyla içeride hükümet olmaktan iktidar olmaya giden sürecin önünü açıyorsunuz. İlk dönem böyleydi. Sonrasında işte Arap Baharı ile birlikte bu sefer bir yeni Osmanlıcı siyaseti, dış politikayı devreye sokuyorsunuz. İhvan rejimleri kuşağının liderliği sizin önünüze bir tür taşeronluk olarak sunuluyor. Siz onlara rol model olacaksınız. İslam'la kapitalizmin bir arada yaşayabileceğini göstereceksiniz. Bunun da içeriye yansımaları var. İçeride deniliyor ki işte biz dünya devleti olduk, cihan devleti olduk, hilafeti dirilteceğiz, Osmanlı'nın torunlarıyız. Dolayısıyla içerideki milliyetçi muhafazakar damarı, sağ kitleleri bunun üzerinden onlara bir tür bir arzu nesnesi yaratarak tahkim ediyorsunuz. Bunu oya dönüştürüyorsunuz. Sonrasında ise işte üçüncü aşama geliyor. Bir baktınız Suriye'deki planlarınız alt üst olmuş durumda. Amerika'nın öncelikleri değişmiş, Rusya sahaya inmiş, Kürtler orada kendilerine Suriye'nin kuzeyinde otonom bir yapı kurmuşlar ve en önemlisi Şam direnmiş, teslim olmamış. Dolayısıyla sizin Suriye'deki planlarınız boşa düşüyor. Yeni Osmanlıcılık denilen hamlenin hiçbir temelinin olmadığı anlaşılıyor. Bir yandan ise işte Batı ile aranız bozulmaya başlamış. Amerika Birleşik Devletleri açısından artık güvenilir bir müttefik değilsiniz. Öte yandan Avrupa Birliği ile ilişkileriniz sakata binmiş durumda. Ve dolayısıyla altınızdan bu zeminin halının çekilmekte olduğunu görüyorsunuz. Burada yapabileceğiniz tek şey ne? Bu kutbun karşısında, yani Atlantikçi bloğun karşısında, daha önce örneğin Menderes'in 50'lerin sonunda denediği üzere Sovyetlere yanaşmaya çalıştığının bir benzeri şekilde adeta böyle tarih tekerrür ediyormuşçasına, reenkarnasyon varmışçasına birdenbire Rusya'ya sarılıyorsunuz. Sarıldığınız Rusya kim? 2 sene önce Suriye sınırında uçağını düşürdüğünüz ve onun üzerine emri ben verdim, talimatı ben verdim diye sahiplendiğiniz, NATO'yu göreve çağırdığınız, Karadeniz'e NATO'nun işte filolarını soktuğunuz, gemilerini soktuğunuz aslında bir düşmanınız. Üstelik siyasal İslam'la Moskov diye tabir edilen Rusya arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar uzanan, imparatorlukla Çarlık arasındaki mücadele üzerinden uzanan en az 150-200 yıllık bir varoluşsal husumet var. Yani siyasal İslamcıların üstadı Necip Fazıl'ın Moskov diye bir kitabı var ve orada antikomünist hisleri doğrudan Ruslar üzerinden anlatılır ve bunun da kod adı Moskov'dur mesela. Şimdi bu açıdan bakıldığında bir yandan İslamcıların, Türkiye İslamcıların iktidara geldikten sonra yavaş yavaş milliyetçileşmeleri ve dolayısıyla milliyetçi söylemi en kolay nasıl ayakta tutabileceklerini hesaplamalarıyla ilgili bir durum var. Yani 2 sene önce anti-Rus söylem bütün gazetelerdeydi. Türkiye'de yaprak kımıldasa bu Rus gizli servisine örneğin bunun faturası çıkartılıyordu. Halbuki bugün baktığımızda her şeyin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Yarın Amerika ile barıştıklarında ve örneğin diyelim ki S-400'leri almaktan vazgeçtiklerinde bir ihtimal olarak söylüyorum. Bu sefer tekrar örneğin Rusya baş düşman haline gelebilir. Bunun hiçbir şekilde garantisi yok. Ben bunun hepsinin açıkça makyavelist, pragmatist, bütünüyle ilkesellikten uzak bir günü kurtarma siyasetinin parçası olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de iktidarın ömrünü içeride uzatacak, iktidarın bekasına hizmet edecek her türlü dış politika yönelimi bugün Türkiye'de iktidar tarafından uygulanabilir ve dolayısıyla iktidar bugün A dediğine yarın B, bugün B dediğine de yarın A diyebilir. Dost anında düşman olabilir, düşman anında dost olabilir. Ve üstelik kimse de bunu sorgulamaz. Şu anlamda kimse sorgulamaz. Türkiye'de çok kötü bir muhalefet var. AKP iktidarı gayet bilinçli bir şekilde kendi çıkarıyla milli çıkarları özdeş göstermeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan sürekli eğer AKP olmazsa Türkiye'de olmaz, AKP çökerse Türkiye'de çöker deyip kendi iktidarının kaderiyle Türkiye'nin kaderini ortaklaştırıyor. Ve muhalefet de başta CHP olmak üzere sürekli aynı tuzağa düşüp elbette ki devletimizin yanındayız, elbette ki işte hükümet haklıdır minvalinde açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla AKP iktidarı bu muhalefet yokluğunda şunu fark etmiş durumda. Türkiye'nin milli çıkarları eşittir AKP'nin çıkarları denklemini halkın en az %50'sine kabul ettirdiğimiz sürece biz burada iktidarız. Dolayısıyla dış politikadaki bütün bu yönelimleri iktidarın günü kurtarma siyasetiyle doğrudan ilişkilendirip okuyan bir bakış açısına ihtiyacımız var.
Peki son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı bu vize skandalı ile ilgili John Bass'i, Amerikan Büyükelçisi'ni suçladı ama tabii Büyükelçinin tek başına Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması kararı alma yetkisi de zaten yoktu. Zaten Amerikan devleti de öyle işleyen bir devlet değil. Nitekim anladık ki çok kısa bir zaman içerisinde Dışişleri Bakanlığı ve hatta Ulusal Güvenlik Konseyi Trump'ın bilgisi dahilinde onların onayıyla bu karar alınmış. Bugün görüyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3 gün sonra ancak erişebildiği Tillerson'la Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. Mehmet Şimşek'in birdenbire ya bu vize sorunu abartıldı gibi cümleleri var. İşte İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak teklifini aldık Amerikalılardan. Biraz daha böyle hani Türkiye Amerikalılara boyun eğdirecekmiş gibi bir yaklaşım var. Buradan nereye gidilebilir? Hem Türk-Amerikan ilişkilerinde bu son perde olarak bu örnekleri sıraladım. Avrupa Birliği'yle de biliyoruz sıkıntılı dönemden geçiliyor. Hala da devam ediyor ve işte belki Almanya seçimlerinde hükümet kurulduktan sonra bambaşka gelişmeler de olabilir AB üyeliği çerçevesinde. Türkiye buradan nereye gidebilir? Tekrardan bir şekilde bir uzlaşmanın yolunu bulmak zorunda mı, yoksa Batılılara bir boyun eğdirme noktasında mı iktidar ağızlarının dile getirdiği üzere?
Şimdi tabii bu büyükelçi ve vize krizi meselesine anında gelmedi. Türkiye-Amerika ilişkileri uzunca bir süredir bozuk. İşte 17-25 Aralık Sarraf meselesi, 15 Temmuz meselesi, Suriye siyasetindeki bir takım uzlaşmazlıklar ve bunların hepsinin toplamı olarak aslında vize yasağı gündeme geldi. Bu ilk adım mı? Bundan sonra başka adımlar da gelecek mi? Örneğin kongrede çok ciddi tepkiler olduğu iddia ediliyor. Kongreden başka kararlar alınması gündemde. Rusya'ya benzer bir takım ambargoların, Rusya'ya yapılana benzer bir takım ambargoların gündemde olduğu söyleniyor. Çünkü bir yandan da mesele şu, işte İdlib'deki Astana görüşmeleri sonrasında yapılacak olan operasyon, öte yandan işte örneğin Maduro'nun Türkiye'ye gelmesi, İran'la kurulan ilişkiler, Rusya'dan alınacak S-400 vesaire. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını ve Türkiye'ye bakışı belirleyenler muhtemelen bu gündelik siyasetin yansımalarından dahi rahatsızlar ve Türkiye'nin uzun vadede belki de elden çıkabileceğine dair de bir korkuları var. Yani bu korku elbette ki gerçek, iktidarın pragmatizminden bağımsız olarak söylüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ben hem Almanya'nın hem Amerika'nın, yani emperyalist sistemin Türkiye'ye yönelik hamlelerini biraz daha belki derinleştirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye sermaye sınıfını ve Türkiye kapitalizmini bence kapitalist sistemin dışarısında yönlendirecek bütün hamlelere karşı bir takım kendilerinin hamle yapmaları beklenebilir. Ve bunun dışında tabii muhtemelen AKP de yeni hamleler yapacaktır. Ama bu saatten sonra örneğin birkaç gün içerisinde tutukladıkları Amerikan ajanlarını bırakabilme ihtimalleri biraz zayıf görünüyor. Bunu yaparlarsa bu çok ciddi bir geri adım anlamına gelir ki o geri adım bir kere atıldığında bunun sonuçları başka yerlere doğru gidebilir. Almanya meselesinde de bunu gördük. Geri adım atıldığı anda Almanya'nın bir tık daha üste çıktığını ve biraz daha sertleştiğini gördük. Bu açıdan bakıldığında bu ilişkilerin uzunca bir süre daha gerilimli olacağını, istikrarın, Türk dış politikasında herhangi bir istikrarın yakalanamayacağını söylemek mümkün. Bir yandan S-400'lerden geri adım atamayacak noktaya geldiler ama öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile iplerin kopması kendileri açısından ve Türkiye sermaye sınıfı açısından başka bir anlama gelir. Bu açıdan bakıldığında ben aynı anda hem Amerika'yı hem Rusya'yı eylemeye, ikisini birden idare etmeye kalkışan bu şark kurnazlığının eninde sonunda bu iki devlet arasındaki bir egemenlik mücadelesinin sahası haline dönüşebileceğini ve bunun da Türkiye toplumu açısından ciddi yıkıcı sonuçları olabileceğini düşünüyorum. En korkutucu olan da bu olur herhalde. Yani Amerika ile Rusya'yı idare etmeye çalışırken her iki ülkenin kendi hamlelerini bu coğrafya üzerinden yapması hepimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bunun böyle olup olmayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Fatih Yaşlı'ya. Türk dış politikasında dönüm noktası mı, Amerika ile son kriz ne işaret ediyor? Birlikte anlamaya çalıştık. Çok teşekkürler katkıların için.
İyi yayınlar, teşekkürler.
Evet, eksenin sonuna geldik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Fatih Yaşlı ile konuştuk. Bir gün yazarı aynı zamanda Amerika ile son vize krizinin Türk dış politikasının, son vize kriziyle birlikte Türk dış politikasının görünümünü anlamaya çalıştık. Rover'dan Sam Needs ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Give me some time and patience on and on.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış. Yerimaz'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.